Bu dünyada kendisi ise inanan bir kişi olduğunu söylüyor ve Rab için canımı vereceğim diyor. Ve insanların önünde bu şekilde kendi imanı güzel olduğunu göstererek ve ilahi de yani söylüyorlar. Canımı Rab'be vereceğim diye harika bir şekilde ilahi söylüyorlar. Ama çok garip. Ama yani bu para konusunda yani biraz açıklarsam yani çok kızanlar var. Yani çok değil de böyle kişiler var. Yani onlarlık hakkında mesela bazı verdiğim zaman kızıyor. Yani karşı çıkıyor. Böyle insanlar nasıl kendi canını verebilir? Öyle insanlar yani çeşit sebepler göstererek onlarlık beğenmemeye çalışıyor. Ve onlarlık vermek isteyen başka insanları engelliyor. Mesela onlarlık geçmişteki Yahudilerin yaptığı şeydir diye. Zaten onlarlık yapanları bile mesela yani alt üst eder. Böyle insanlar belki kendi imanını ikrar edebilir ama gerçek iman olmayabilir. Sadece yani maddi bereket almak istiyor ama yani maddisi olarak şunu yapmak istemiyorlar. O yüzden onların imanı gerçek olmayabilir. Belki yani cennete içe inanmayabilir. Ve buna benzeyen başka insanlar var mesela. Yani ikinci grup diyelim. Bunlardan daha yani pasif ama mesela yani onlarlık şunu yaparken biraz rahatsız oluyor. Mesela rahatsız oluyor. Yani başı karışıyor. Ve onları Tanrı'nın kidi diye tamamen iyice düşünemiyorlar. Ama herhangi bir kişiler olsun, yani bu iki grup hepsi bugün siz ve bana İsa Mesih'in lütuf gelinceye de yani birçok eski antlaşmadaki imanlar ve yeni antlaşma çağındaki imanlar yani imanı aktarmak için ne kadar çabaladığını yani düşünmüyorlar. Geçmişte ve bizden daha önceki imanlar tarih içinde iman edenleri arayan Tanrı'nın onların yüreklerini etkileyen Tanrı, yani o Tanrı'yla görüşerek ve Tanrı'ya kutsal bir yürekle karşılık vererek ve onların bir temel olduğunu düşünerek hiç sarsılmadan yaşadılar. Böylece Tanrı'nın bu dünyaya gelme yolunu, İsa Mesih'in bu dünyaya gelme yolunu siz ve ben yani biz için yani onlar Rabbe gerçekten fedakarlık yaptılar, feda ettiler, şunu yaptılar, bunu düşünmüyorlar. Yani onların geçmişteki sadece bir gelenek olduğunu düşünüyor ve bu şekilde bahane yapıyor. Yani bu ne oluyor? Hepimiz İsa Mesih'e inanmadan önceki o yani durumunu düşünmemiş oluyor. Biz böyle düşünemeyiz. Bugün de biz Tanrı'nın bağışlama gerek. Tanrı'nın bağışlamasına ihtiyaç oluyoruz. Ve biz cennete gitmemiz lazım. Yani biz bağışlandı ve cehenneme gitmiyoruz ve şimdi artık Tanrı sözünü anlıyoruz, lütuf anlıyoruz. Bu ruhumuzu iyice korumamız gerekiyor ve o gün gelinceye de, Rabbin günü gelinceye de, Rabbin çağıracağı günü gelinceye de uyanık kalmamız gerekiyor. Biz aslında cehennem çocuklarıydık. Tanrısız yaşayanlardık. Ama şimdi artık cennete gidebiliriz. Ne kadar sevinçli, değil mi? Yani ama bu, yani bunun için yani çok uzun bir yoldan geldik. Çok zor bir yoldan geldi artık. Yani aslında. Aslında yani siz ve ben aslında Aden bahçesinde Tanrı'yla birlikte yürüyebildik ve ruhani bir yaşam yani bildik. Mesela yani o Adem, o ilk insan olan Adem ama Tanrı'ya karşı günah işlediği için o Adem bahçesinde kovuldu. Ve artık yani toprak kazarak çalışıyorlar ve beden olarak yaşıyorlardı. Artık ruhsal duyusunu tamamen kaybetti. Sadece geçinme için yaşadılar. Yani bu da kolay değildi. Her çeşit felaket ve sınırlar vardı. Çok zor bir yaşamdı. İnsan hemen dönmesi lazım aslında. Ama Adem bahçesine dönmek isterse de dönemez. Çünkü Adem bahçesindeki o yolu tamamen kapandı. Yani kerubler ve her yana dönen ateşli kılıçla Tanrı tamamen kapattı. O yüzden insan tamamen bedensel bir dünyaya tamamen kapalı oldu ve yaşam ağacına gitmek isterse de gidemez. Yani hiç yani gidemiyor. O yüzden bunu halletmek için yani tekrar oraya dönmek için, memleketine dönmek için yani bu yolculuk başladı. Adem başarısız olduğu için tamamen yani mahvoldu. Ama onun oğlu Abel kendisi cinayet yani kendisi öldürüldüğü halde Tanrı'ya iyice şunu yaparak Tanrı'ya yani tekrar dönebilmek için bir fırsat yani buldu. Ve Nuh ise bütün hayat boyunca gemi yaparak yani kurtuluş için bir yani katkıda bulundu. Sonra da İbrahim çağında artık onun imanı Tanrı tarafından kabul edildi ve böylece yaşam ağacına gidebilmek için bir bağ aldı. İbrahim'in Tanrısı İbrahim Tanrı tarafından onun imanı tamamen kabul edildi. Yani bunun olmasından önce yani o savaşta birçok yani birçok kişileri yendi ve zaferli olduktan sonra eve döndüğü zaman Melkisedek adlı bir kişiyle görüştü. Melkisedek İbrahim'i kutsadı ve İbrahim kendi bütün kazançları onda birini yani ona verdi. Bu çağda daha henüz Tanrı kendisini göstermedi. Yani o çağda tapınak bile yoktu ama Melkisedek Tanrı'nın yani kahin olduğu için yani ona ondarlık sınırlarla yaptı ve Melkisedek onu kutsadı yani zaman bunu kabul ederek, imanla bunu kabul etti ve ondarlığını verdi. Yani babasız, annesiz, sanki sonsuz yaşayan bir kain gibi olan o Melkisedek'e verdi. O artık yani o aslında Rab İsa Mesih'in bir örneği olduğunu bilmedi İbrahim. Gözle görünmediği halde Tanrı'ya yani İbrahim inandı ve Tanrı bu imanı kabul etti. İsrail İsrail'in atası sadece de İbrahim, artık bütün ulusların atası oldu. Yani bu şünet olmadan önce, Tanrı'yla antlaşma yapmadan önce kendi oğlu İshak'ını vererek Tanrı, yani onun imanını kabul etti. Bugün metinde anlattığı gibi İbrahim bu şekilde sadece, yani kan soyu olan İsrail sadece değil, yani bununla alakasız olan bütün ulusların atası oldu dedi. Kutsal kitap anlattığı gibi o Melkisedek'e onarlık verdi. Yani o zaman onun soyu daha onun belindeydi. Yani onun içindeydi. Yani onları temsil ederek onarlık yaptı diye İbrani kitabında anlatıyor. O zaman, yani o sünnet olmadan önce bu şekilde onarlık verdi. O zaman, yani bu da hiç, yani kanla alakasız bütün ulusların atası olarak kendisi onarlık yaptı. Bu yüzden İsa Mesih'in lütfunu alan bugün, şimdi yeni antlaşma kilisesinin sahip olması gereken imanın örneğini, yani o zaman gösterdi. Bundan sonra Yakup tehlikeden kaçarak kendi amcasının evine gitti. Oraya giderken kendisi yolda yattı ve rüyada çok şaşırtıcı bir şey gördü. Yani uykuda uyandıktan sonra Yakup dedi, çok korkuyorum. Yani bu Tanrı'nın tapınağıdır ve gökteki kapıdır diye çok şaşırdı. Ondan sonra çok şaştı ve kendisi yastık olarak kullandığı o taşa yağ döktü. Ondan sonra Tanrı'ya ant içti. Nasıl bir ant idi? Sen bahsettiğin gibi yiyecek ver, giyeceğim bir şey verseniz ve babamın evine tekrar dönersem burası Tanrı'nın tapınağıdır, Tanrı'nın evidir ve beni bütün, yani mülkümün ondarlığını mutlaka vereceğim diye ant içti. Burada yani Tanrı, sen benimle birlikteysen şimdi yolcu olduğum bu yerde babamın evine döneceğim falan diyor. Bu sanki Adem bahçesine döneceğim gibi. Yani Tanrı'ya döneceğim gibi. Yani sanki peygamberlik etti. Yani yeni antlaşmadaki o rütüf hakkında peygamberlik etti. Bizim yani gittiğimiz yer hakkında. Tanrı'nın evi, Tanrı'nın tapınağı diyor. Tanrı'nın tapınağı hakkında ve Mesih kilisesi hakkında, ilerideki olaylar hakkında önceden peygamberlik etmiş oluyor. Ondan sonra o Yakup aracılığıyla Tanrı ondarlığı bir kural olarak koydu. Yakup'un soyuysa hepsi, yani ondarlığını yapsın diye bir kural yaptı. Oysa ondarlık Tanrı'nın halkının sadece, yani yaptığı bir şeydi. Tanrı'nın halkı sadece ondarlığını yap. Yani Tanrı'nın halkını başka halklarla ayırt etmek için, yani oluyor. O yüzden kendisi Tanrı halkıysa Tanrı tarafından terk edilmemesi için ondarlığını mutlaka yapmak gerekiyordu. Ve yani bu övünecek bir şeydi. Gerçekten onlar gibi tehlikeli bir, yani durumdaydı İsrailler. Tanrısız, ama tanrısız yaşamak olanaksız bir şeydi. Sanki bir lanet gibi, felaket gibi oluyor. Yani bugün siz ve benim durumumuz da aynı oluyor aslında. Ondan sonra Malaki peygamber ortaya çıktı. Yani geçmişte Fars egemenliği altındayken İsrail, yani Malaki peygamber çalıştı. Bu çağda Tanrı'nın egemenliği sanki, yani İsrail tamamen mahvolmaktaydı. Yani çok ateşli bir şekilde imanı hayatını sürdürmek çok zor olabilirdi. Yani sadece geçinmeye çalışmış olabilirdi. Yani imanları soğumuş olabilirdi. Yani belki ondalık ve sunular hakkında da mesela önemsemeyebilirdi. O zaman Malaki 8:3'te ne diyor? Tanrı peygamberle araçlarıyla ne demiş? İnsanlar nasıl Tanrı'nın kini çalabilir dedi. Ama siz benimki çalıyorsunuz ve diyorsunuz biz ne zaman yani senin kini çaldım diyorsunuz. Yani ondalık ve sunulardan bahsediyorum diyor. Ondalık ve sunu. Bütün ülkeniz, bütün halkınız benimki çaldığı için lanet aldın diyor. Yani onların durumu çok dehşetliydi. Onların çektiği sıkıntılar hakkında Tanrı dedi ki sizin ondarlık ve sunuları yani yapmadığınız için böyle diye Tanrı açıkça söyledi. Burada çaldınız diyor. Hırsızlık yaptınız diyor. Yani hırsızlık diyor. İngilizcesi stealing oluyor. Yani başka kişi fark etmeden bir şey çalma. Yani bu çalma yani haydut gibi oluyor. Yani haydutlar da bunu yapıyor. Şimdi mahvolmakta olan o bu halka Tanrı söylüyor. Yani ilgisiz kalmış olan bu halka söylüyor. Egemen ne yap diyor. Siz ondarlığını ambarıma biriktirin. Ondan sonra beni deneyin ve gökteki kapını açıp size bereket verip vermeyeceğimi yani deneyin diyor Malaki 10:10'da böyle anlatıyor. Ondan sonra yani bu eski antlaşma kitabın son kitabı oluyor. Ondan sonra karanlık çağı başlıyor. Bakın. Bakın diyor yani. Bereket vermeyecek miyim diye. Ondan sonra yani kitap bitiyor. Ve acaba Yahudilerin bereketi bitti mi? Yani diye düşünemeyiz burada. 400 yıldır karanlık çağı oldu. Ondan sonra İsa Mesih geldi. O Tanrı'nın sözü olan ama bizim kurtarıcımız olan bizim Tanrımız oluyor. O ondarlık hakkında ne demiş? İsa Mesih geldi ve ondarlığı kabul etti ve daha güçlendirildi bu konuda. Yani bu buyruğu daha çok güçlendirdi. Siz ondarlık yaparken merhamet, şefkat ve doğrulukla yapın diyor. Yani doğruluk derken Tanrı'nın kutsallığı. Yani adalet derken Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın isteği yani kutsal bir şey oluyor. Dolayısıyla ondarlık yaparken Tanrı sözüne itaat ederek Tanrı'nın buyruğuna itaat ederek siz yani kutsal olun. Bu şekilde ondarlığı yap. Ondan sonra merhameti diyor. Yani ondarlık yaparken Tanrı'yı severek yapın diyor. Yani Persler mesela nasıl ondarlık yaptı? Ondarlıklar çok gayret etti ve biz gayret ediyoruz diye söylediler. Yani parayı esirgiyorum ama yani bunu cesaretle yapıyorum diye yaptılar. Ondan sonra ne dedi? Sadakati. Yani İbraniler 11:6'da yazılmış olduğu gibi ondarlık yaparken de Tanrı ödül vereceğine inanarak ondarlık yapmak diyor. Ama Rab burada ne diyor? Bu olmasa da siz mutlaka yapmanız lazım diyor. Yani bunu söylediği zaman İsa Mesih çağırmada insanları başlamadan hemen yani önce yani önce si oluyor. Bütün insanı başlamadan birkaç ay önce ya da birkaç gün önce bunu söylemiş oluyor. Yani eğer yani bu buyruk kaldırılmıyor. Çünkü yani İsa Mesih ölmeden birkaç ay ya da birkaç gün önce bunu söylemişti. O yüzden bu sürekli devam edecek bir şey olduğunu yani biz anlayabiliriz. O yüzden İsa Mesih bütün İsrail'in temsilcisi olan Perisleri azarlayarak bunu söyledi. Onlarlık hakkında aslında yani bu iman devam etmesi gerektiğini yani söyleyerek Yeni Antlaşma kitabına aktardı. Yani aslında biz düşünürse İsrail geçmişten beri çok gayretle onlarlık ve sınırlar yaptılar ve ilk baştan tapınak çadır yaptı ve tapınak yaptı. Tapınak yapmak için çok zordu. Yani o kadar çok yani çabaladılar. Bu şekilde Tanrı'nın adına hizmet ettiler. Ama bu aslında şimdi dünyanın kurtarıcısı olan ve bütün kilisenin bütün kilisenin başı olan ve efendisi olan İsa Mesih'i İsa Mesih için bir hazırlıktı aslında. O zaman eski antlaşma çağında yani tapınak çadırı vardı. Ondan sonra tapınak vardı. Yani tapınak yapmak için bayağı çok zaman gerekiyordu ve çok zordu ve bu şekilde inşa yaptıktan sonra bunu korumak gerekiyordu, bakmak gerekiyordu. Sürekli tamir etmek gerekiyordu. Bunun içinde de para gerekiyordu ve bütün ulus, bütün yani halk bunun için çalıştılar ve hizmet ettiler İsrail halk arasında mesela. Levi oymağı vardı. Bu 12 oymaklarından biri oluyor. Yani 12'den bir oluyor. Bu Levi oymağı yani kahin oymağı oluyor. Yani bütün halk bu Levi oymağı geçindirdi, yedirdi. Yani onlar hiç çalışmadılar. Sadece kainlik yaptılar. Sadece günah bağışlama işini yaptı ve bütün halkın günahını bağışlama işini yaptı. Bu işi iyice yapsın diye, lanetten kaçabilmemiz için bu işi iyice yapsın diye, Tanrı'nın gazabından yani bizi saklasın diye, Tanrı iyice hoşunu etsin diye ve bu şekilde bizim kurtulmamız için yani harika bir şekilde çalışabilsin diye yani bu şekilde Levi oymağa yardım etti. Tanrı bilgisiz insanları merhamet göstererek imanın atağımız gerçekten bu şekilde yani gerçek imanı gösterdiği için İsa'nın geliş yolu tamamen hazırlandı. Geçmişteki yani o tapınakta çalışanlar araçlarıyla yani onların onlarlık ve sınırlar yani bizim için kullanıldı aslında. Biz onlara şükretmek gerekiyor. Yani onların gerçek imanı şimdiye kadar aktarıldığı için ve şimdi artık biz yani gerçek imanımızı göstermek gerekiyor. Geçmişteki o insanlar Tanrı'nın adını sadece tapınakta hizmet etti ama şimdi ruhumuz da yani herkes yani her birimiz kainiz artık. Onlar kurtuluşla ilgili bağıt almadılar ve öldüler. Ama biz yani onların destekler alıyoruz ve şimdi artık biz cenneti yani kazanmış olan olduk. Ve biz bu dünyada düşmanlar tarafından yakalanmış ve zulüm almış ve sıkıntı çekmiş olan bütün canları kurtaran kilisenin görevini Rabisa tarafından aldı. İsa Mesih'in kilisesi. Biz bu harika işini yapmamız gerekiyor. Bu harika kilise, bu harika kiliseyi sürdürebilmesi için, yani paraya esir gelse bu işi nasıl yapabiliriz? Yani Rabbin bütün görevlerinden en harika bir görevi oluyor. En üstün bir buyruk olan can kurtarma işini nasıl yapabiliriz? Yani Rabbin diyor ki sen doğru bir şekilde onarlığını yap. Ve benim evimde yiyecekler olsun. Yani şimdi bütün kiliseye diyor. Lavisa diyor ki bütün uluslara gidin ve müjdeleyin. Ve benim buyurduğum bütün şeyleri onlara öğret ve onlar bunu itaat etsinler. Lavisa bunu söyledi. Bu söylene göre ilk kiliseler olsun. Şimdi bizim atalarımız olan bütün kiliseler, yani bu işi iyice yaptı ve bugün, şimdi artık sıra bizim. Ve bin yıllar boyunca bu işi yaptılar ve şimdi sağlam bir şekilde yerleşmiş olan kilise imanın, kilise iman. Yani bin yıllar boyunca tamamen olgunlaşmış. Ama bunu, yani bugün bu doğru değil. Yani kim diyebilir? Bu doğru olmadığını kim diyebilir? Biz bu dünyadayken gerçek imana Rabbin önüne yani gideceğiz, ondan sonra kendimizde olan bütün şeyleri itiraf edeceğiz. Eski antlaşmadaki bütün imanlar kurtuluşla ilgili haberini işitemedi. Ama biz hiç yani bedavayla lütuf aldık. Biz hiç yani hak etmediğimiz halde yani onun lütfunu aldık. Romalılar 11. bölümde ne diyor? Ağacın dallar kesildi diyor. İsrail mesela kesildi. Yabanın bir zeytin ağacı olan İsrail. O gerçek zeytin ağaca tamamen asılandık. Şimdi artık biz ona ait değildik ama gerçek çeytin ağzın semiz köküne ortak oldu. Yani o yüzden gurur olmayın diyor. Siz gurur olmayın diyor. Yani siz kökünü korumuyorsunuz. Kök sizi koruyor diye söyledi. O yüzden gurur olmayın diyor. Tanrı asıl çetin ağzını esirgemeden kestiği için Tanrı bakış açısında sizin imanınız uygun değilse sizi de esirgemeyecek diye söyledi. Yani Tanrı bütün her şeyi yarattı. O yüzden her şey Tanrı'ya ait. O yüzden bizde olan bütün şey aslında bizim değil. Tanrı'nın sağladığı bütün güneş olsun, toprak olsun, yağmur olsun. Yani bunu kullanarak yani ürün verdik. O yüzden herhangi bir kişi olsun, başka kişinin çiftlikte yani bir işçi olarak çalışırsa alacağının hemen hemen bütün şey yani sahibinin oluyor. O yüzden toprak olsun, güneş olsun, yağmur olsun bunları alıyorlar. Ve yani kalacak yerde veriyor ve yiyecek şeyde veriyor. O çiftlikte çalıştığı için yani işçi olarak çalıştığı için yani bu benim diye ısrar edemeyiz. İsa Mesih talantla ilgili benzetmeyi anlattı mesela. Embed efendisinden aldığı bütün sermayeyi geri vermek lazım ve karda yani vermek gerekiyor. Bu bir prensip oluyor. Bizde olan nedir? Yani sadık olduğumuz için daha çok sermaye alabiliriz. Yani biz şunu bilmemiz lazım. Tanrı İsrail halkı Nin çölde dolaşmasını sağladı. Yani direkt gidebilirdi ama yani orada dolandığı için. Çünkü niçin böyle yaptı? Yani Kutsal Kitap diyor. Sen yani bunu anlatmak istiyor Kutsal Kitap. Sen yani doyuyorsunuz ve güzel evi yapıyorsunuz, ondan sonra orada kalıyorsunuz ve hayvanlarınız da bayağı şişiyor ve senin mülkü çok çoğalıyor. Ama korkuyorum sen gurur olursunuz ve Tanrınızı unutursun. Ve korkuyorum ki sen düşüneceksin ki benim gücümle, benim yeteneğimle bunu yaptım diyeceksiniz. Yani Tanrın olan Yehova'dan korkun. Yani o sana bütün mülkü verdi diyor. Yani oysa bizde olan bütün şey kendi çabamızla, yani sadece olmadı. Bu hepsi benimdir diye düşünmemek gerekiyor. O zaman Tanrı'nın düşüncesine tamamen karşı oluyor. Bir ağaç var. Ağacın kökü var. O yüzden yani ağaç yani yaşayabilir. Biz mesela ağacı başka yere aktarıyoruz. Yani ağacı kastığı zaman kökü çok büyük. Çok şaşırıyoruz. Yani ağacın dallar böyle görünüyor. Çok büyük. Ama buna kadar kökü de yani çok büyük olması lazım. Hemen hemen aynı olması lazım. O zaman ağaç sağlıklı bir şekilde büyüyebilir. Ve dışarıda olan gözle görünen o ağaç yani güzel diyerek yer altındaki o kökü görerek yani bunu ihmal ederse, yani bu ağacı başka yere aktardığı zaman yani bunu yani taşımak çok zor diyerek kökünü keserse o ağaç ölecektir. Yani kökü gözle görünmüyor ama yani gözle görünmediği için gereksiz diye yani düşünmek istiyor ama kökünden dolayı ağaç yaşayabilir. O yüzden onlar ağacın kökü gibi oluyor. Kendi alacağının onda bir, geri kalan onda dokuzu devam ettirmek için yani gerekiyor. Tanrı bir gün yani kendininki isteyecek diyor. O yüzden ondalığı yapmasa yani onda dokuz yani ölebilir. Yani hemen ölebilir. O zaman Tanrı yani tekrar ilgi göstermeyecektir ona. Yani ağacın kökü gözle görünmüyor ama yer altında sağlam bir şekilde durması gerekiyor. O zaman ağaç yaşayabilir. Aynı şekilde onda biri Tanrı'ya gelerek onda dokuz emniyetli bir şekilde devam yani edilebilir. Korunabilir. Geçmişte Kore'de mesela yani kıtlık zamanı vardı. Geçmişte mesela yani hemen hemen Nisan ya da Mayıs ayında henüz arpa tamamen olgunlaşmadan önce herkes çok ağaçtı. Sanki çok yüksek bir dağ geçiyormuş gibi yani oluyor o kıtlık çağında. O zaman her şey yemeye çalıştılar çünkü yiyecek yok. Yani yiyecekleri aramaya çalıştılar. Ama yani o halde, o durumunda da her ne kadar fakir ve aç olsa da yani asla tohumu yemediler. Çünkü tohumu yerse tekrar ilkbahar gelince tohum ekemez. O zaman yani ne kadar tarla varsa da yani artık tekrar tohum ekemez. Tekrar bir şey alamaz. O yüzden yememek gerekiyor. Yani aç kalıp ölse de yani ürünün tohumunu yani dokunmamak gerekiyor. Onda bir sanki buna benzer. Tohuma benzer. O yüzden her neyse yani hiç yani buna dokunmamak gerekiyor. O zaman yani bu kişi için ümidi var. Daha büyük ürün alabileceği olanak var yani. Şimdiden daha harika bir geleceği umut edebilir. tanınabilir. Yani bunu yaptırabilir. Benim için umudum var. Diyebilir. Tanrı bize verdiği alojiler arasında onda biri bu tohum gibi saymak gerekiyor ve bunu asla Tanrı'nın kini ben çalmayacağım diye bütün hayat boyunca karar vermek gerekiyor. Yani bütün hayat boyunca ben yani böyle yapacağım diye karar vermek gerekiyor. Bazı insan mesela onları yapmadan yani kendisi bunu dokunuyor ve yiyor. Ondan sonra yani onda bire kadar mesela yükü daha artmış oluyor ama sonra Rab yani bunu isteyecek. O zaman artık yani kendisi bütün çabayla mesela yani kazandığı bütün ürün yani hepsi yok olabilir. Kutsal kitap zaman gelmeden önce düşmüş bir meyve hakkında çok anlatıyor. Yani sık sık anlatıyor bunu bahsediyor. Yani çok korkunç bir lanet oluyor bu. Yani zaman gelmeden önce düşen bir meyve. Yani bir yıla kadar çok büyük gayretle terleyerek mesela yorgun olsa da sabır ederek kendi çocuğunu yani yetiştiriyor gibi ürünü besledi ve hasat zamanı geldi ama yani anında bir gün içinde fırtına oluyor ve zararlı böcekler oluyor. Ondan sonra bütün ürün yani kaybedebilir. Anında mesela yabani hayvanlar geliyor ve kuşlar geliyor ve bir gün içinde mesela bütün ürün kaybolabilir. Yani böyle olaylar çok oluyor, sık sık oluyor. Herkesin planı var ve umudu var. Çalışıyorlar ve sabır ediyorlar. Mesela çalışkan insanlar ben çok çalıştığım için olacak diye düşünüyorum ama yani zaman olmadan önce ürün yani meyve düşebilir. Ben gayretle çalışırsam olur diye düşünüyorum ama yani kendi isteğine göre olmayabilir. Bundan daha korkunç bir şey de var. Rusa olarak mesela zamanı olmadan önce düşen meyve. Mesela kendi çevresindeki durumu çok fena oluyor. Ya da yani kendi yüreği çok yani taştan yüreği oluyor ve kusurlukla iletişim yapamıyor. O zaman çok korkunç bir şey oluyor. O yüzden sonsuz yaşamı hazırlayan bizler için bu zaman çok değerli zaman oluyor. O yüzden bu zamanı hiç kaybetmemek gerekiyor. Dolayısıyla Malaki peygamber yani sürekli söylüyor. Egemen ne yap diyor. Ben senin için çekirdek engelleyerek sizin ürününüzü yani yememesini sağladım ve bebeğiniz zaman gelmeden önce düşmemesini sağladım. Siz bereketli olursunuz. Egemen ne yap diyor. Yani Adem'den sonra bütün yaşam ağacına giden yolu tamamen kapandı. Gözle görünmeyen kerüpler ve ateşli kılıçlarla mesela engelliyor. O yüzden yani engellendiği için tamamen alamıyor. Yakup mesela Yapok ırmağında Tanrı'dan istediği şey mülk değildi. Yani bambaşka şey istedi Yakup. Yakup ne istedi? Bereket almak istiyorum diye yalvardı. Yani ruhsal yani hakkı sahip olma hakkını istedi yani. Açın. Ateşli kılıçlar ve kerupların yani kapandığı o yeri açın. Kapısını açın. Ve seninle iletişim olmak istiyorum. Senin yücelliğini görmek istiyorum. Beni bereketle. Tanrı ondarlığını verdi demek. Bize bereket yani vermek içindir. Onlarla aracılığıyla bize vermek istediği şey var. Yani bereket var. Yani bizim o bereketi almamızı istiyor. Ama insanlar kendi düşüncesine göre, kendi alışkanlığına göre, yani onlarlık yapmayarak bereket istiyor. Ama Tanrı böyle düşünmüyor. Bereket verme için bir nedeni olması lazım. Yani bir şeye dayanmak gerekiyor. Yani onlarlıkla ilgili buyruk yaparak bile, yani zorla onlarlık yaptırarak da bile Tanrı bereket vermek istiyor. Bugün biz ibadet için geldik. Tanrı'nın yüzünü görmek için geldik burada. Tanrı yüceliğini görmek için geldik. O yüzden harika bir şekilde elbise giydik ve yani Tanrı'yla görüşmeye geldik. Bu, ne kadar bu şekilde ibadet yapmak bizim için çok değerli, çok önemli. Bu şekilde Tanrı'ya ibadet yapabiliyoruz. Kimse bunu engelleyemez. Onlarlık da Tanrı'dan ayrılmış olanlar, Tanrı'yı kaybetmiş olanlar, Adem bahçesinden kovulmuş olanların Rabbe dönme ile ilgili belirtidir. Malaki 3:17'de ne diyor? Bana dön, o zaman ben de size döneceğim diyor. Yani onlarlıktan dolayı yani sizi kabul edeceğim demiyor. Gerçek imana dönerseniz kabul edeceğim diyor. Onlarlık ve sunu yani bu gerçek imanını gösterebilir. İsa Mesih de aynı şey anlatıyor. Sizin için hazinenizi yere biriktirmeyin. Orada güve ve pas yiyip bitirecek diyor. Ama cennete öyle değil diyor. Ve siz biliyorsunuz gökteki babanız sizi iyice bakacak. Bunun için inanmıyorsunuz? Siz önce Tanrı egemenliğini, onun doğruluğunu isteyin. O zaman geri kalan her şeyi size vereceğim diyor. Rab bu dünyada yani bir gün bu dünyaya tekrar gelecek. O güne dek biz, siz ve ben o güne kadar belki yani ölmüş olabiliriz. O güne kadar yaşamayabiliriz. Ama biz bu dünyada olduğumuz sürece bedenimiz yani Tanrı bizi geçindirmek gerekiyor. Biz de Tanrı'nın verdiği şeyleriyle iyice yaşamamız lazım. Biz bu dünyadayken başarılı olmamız gerekiyor. Bunun için ruhsal bereket gerekiyor. Yani ruhsal bir hak gerekiyor. Sevgili kardeşler, o yüzden onların Tanrı'nın oluyor. O yüzden buna dokunmayalım. Onların Tanrı'nın insanların yani bir özel hak oluyor. Tanrı'nın halkı olarak. Yani siz Tanrı'nın halkı olmasıyla bir gurur duymuyor musunuz? Tanrı'dan ben onlarlık yapan kişiyim. Ben Tanrı'dan doğru saymış bir kişiyim. Yani Tanrı'yı sevenler yani bu onlarlığı yapar. Tanrı'dan ödül alanlar tamamen ayet edilmiş kişilerin yani yaptığı şey oluyor. Özelliği oluyor. Sevgili kardeşlerim. Onlarlıkla ilgili bir bahs verdiğim zaman yani rahatsız olmayın. Tersine şükredin. Gerçek imana sahip olalım. Bizde ne var? Gerçek iman. Tanrı bizi, ruhumuzu, bedenimizi korumak istiyor. Bin kuşağa kadar bereketlemek istiyor. Onlarlık Tanrı'nın oluyor. Biz her zaman dua etmemiz lazım. Tanrı'nın verdiği 10:9'u ver. Yani buna sahip olmak istiyorum. Ama yani biriktirilecek yer olmayacağına kadar bol bol bereket ver. Bu şekilde bereketi buyuran Tanrı'nın her şeye egemen olan Tanrı'nın ki ve bizimki tamamen karıştırmadan iyice ayet etmemiz lazım. Rabbin ki oluyor. Benimki bende. Bana hak ver. Yani bin kuşağa kadar gerçek imana sahip olan sizler olsun. İsa'nın adıyla gerçekten diliyorum. Bereket ver. Hak ver. bu dünyadayken Tanrı ben aç kalıp yaşayacağım demeyelim. Başarılı olacağım. Onda da kusur var. Niçin diyemiyoruz? Yani böyle söylemeden nasıl yani yarın yaşıyorsunuz? Sonraki gün yaşıyorsunuz? Gerçekten Tanrı'nın verdiği hakkına sahip olun ve bu hakka sahip olup ibadete katılabilmeniz istiyorum. Halleluya! Herkes yerden kalkalım. Şimdi hep beraber kalkıp dua ettiğimiz zaman Tanrı gerçekten yüksek sesle hep birlikte dua edelim. Sonra kilisesi ve Tanrı'nın kutsal ruh gerçekten Rabbin kulu aracılığıyla Rabbin sözünü paylaştı. Şimdi hep beraber itaat ederek Tanrı'ya yalvaralım. Onlarlık Tanrı'nın oluyor. Ama Tanrı bize bereket ver. Bize bol bol bolluk ver. Bu zenginlik zenginlikle ilgili hakkını ver. İmanımız zayıf ama bu zayıflığı kaldır. Gerçek imana sahip olmamızı sağla. Bugün yani bugün o hakkı verdi. Ben bir aleme o hakkı verdi. Ruhsal hakkı verdi diye çok gayretli bir şekilde yapalım. Ben hep beraber dua ettiğimiz zaman evet Tanrı evet diye izin verecekti. Üç kere İsa diye çağırarak bütün gayretle dua edelim. İsa, İsa, İsa.